Ayrım 25, Canavar, Peter Benchley, sayfa 282. 40. Marcus Sharp esnedi, gerindi ve başını salladı. Uyanık kalabilmek için büyük zorluk çekiyordu. Bir saattir bakıyor ama iki ekranda da herhangi bir değişiklik göremiyorlardı. Olay test şekillerini kontrol etmek gibi hipnotize ediciydi. Denizaltı aracında Stephanie, St. John ve Eddie pek az konuşup hareket ediyorlardı. Stephanie önündeki lumbuzun çevresinde dolanan tuhaf hayvanların birkaç resmini çekmişti. Şimdi diz çökmüş durumda lumbuzdan dışarı bakıyordu. St. John araçtaki video ekranına bakarken "Buraya geleli ne kadar oldu?" diye sordu. Andy yanıtladı. 1,5 saati geçti. Liam St. John başını öne eğip onaylayarak lumbuzdan dışarı bakmayı sürdürdü. Aracın dışındaki kamera yeniden ayarlanmıştı. Şu anda çamurların üzerine serilip kalmış olan ölü köpek balığını gösteriyordu. Daha önce bir taşemen balığı gelip onun bedenini delmek ve saplanmak istemişti. Ama köpek balığının derisi o denli sertti ki balık daha kolay bir av bulmak üzere çekilip gitmişti. Gemide denizaltı aracının kontrolünün yapıldığı kameranın kapısı açıldı ve Darling elindeki iki fincan kahveyle içeri girdi. Fincanlardan birini Sharp'a uzatırken doğru dürüst krema bulamadım. Bu yüzden pek iyi bir kahve olmadı. Ama o ne kutsal pislik dedi. Ne oluyor ki diye soran genç adam Darling'in gözlerini izledi. Balıkların hepsi gitmiş. Emektar denizci hemen başlığını takıp konuş düğmesini aranırken Sharp onun ne demek istediğini sezinledi. Şu anda derin sularda devriye gezen yaratıklar, köpek balığına yanaşan küçük balıklar ve kafesteki ton balıklarını kemiren küçük leş yiyicilerin hiçbiri ortalıkta görünmüyordu. ''Whip Darling, Liam dışarıya bak!'' diye bağırdı. St. John hareketlendi, lumbuzundan dışarıyı iyice gözetleyip sonra sordu. ''Neye bakayım?'' Ardından boş bir ses geldi. Sanki bir tekne karada çekiliyormuş gibi sürtünme, kazıma ve gacırtılı sesler duyuldu. Sonra kapsül sarsıldı ve öne doğru eğildi. Aracın içini gözleyen kamera Stephanie ile St. John'un Eddie'nin üzerine devrildiğini ve hepsinin aracın gösterge tablosuna tutunduklarını gösterdi. Dışarıyı izleyen kamera ise yalnızca çamuru göstermekteydi. Eddie küfrederken St. John mekanik kolları çalıştırmak üzere çaba harcadı. Sonunda aracın ayakları çamura gömülmüş diye haykırdı. Darling Eddie'ye motoru çalıştır, canavar pervanenin çalışmasından hoşlanmaz dedi. Eddie'nin kontrol çubuğunu geriye doğru itip motoru çalıştırdığını gördüler. Aracın motorunun vızıldayışını işittiler. Kapsül yerinde doğruldu, mekaniki ayakları serbest kaldılar. St. John kamerayı da çalıştır dedi. Eddie dış kameranın kontrollerine doğru uzanırken St. John da dıştaki ayaklar üzerine zehirli iğneleri fırlatacak tüfeği çalıştıran düğmenin üzerine parmağını getirdi. Dışarıyı gösteren kamera dönerken önce çamurları, temiz suları, kapsülü gösterdi ve sonra da Sharp sordu o lanet şey. Kamera pembe gri renkli devasa üzerinde her biri avına yaklaşmak ister gibi titreşen bir sürü dairesel şekli gösteriyordu. Her dairenin kenarları dişlerle bitiyor ve ortasında kehribar rengi bir kanca bulunuyordu. İşte bu kötü haber diyen Darling mikrofonuna doğru seslendi. Ateş et Liam! Sonra aracın dışını gösteren kamera oturtulduğu ayaklardan koparıldı ve ekran bomboş kaldı. Canavar kamçısıyla kameraya vurmuş ve onu koparıp atmıştı. Daha sonra kafese doğru döndü. 8 koluyla balık tuzağının çelik desteklerini kibrit çöpleri gibi kırıp dağıtırken kafesteki parçalanmaya başlamış balık artıklarını gagaya benzer organıyla yiyip bitiriyordu. Yeniden yiyecek bir şey arandı ama bulamadı. Canavar pek şaşırmıştı. Çünkü kafesteki balıkların döküntüsü ve kokusu çevreye yayılmıştı. Tüm duyu organları çevrede besin bulunduğunu ona bildiriyor ve açlığı yiyecek yeni şeylerle bastırılmayı istiyordu. Ama yiyecekler neredeydi? İri bir kaplumbağaya benzeyen ve üzerinde yiyecek kokusu olan araca tüm kollarıyla sarıldı. Onu yıkıma uğratmak üzere harekete geçti. ''Onu göremiyorum.'' diye bağıran St. John sordu. ''Nereye gitti?'' ''Ateş et Liam.'' diye seslenen Darling ekledi. ''Zehirli iğneleri yolla. Orospu çocuğu o denli büyük ki ıska geçmen olanaksız.'' St. John'un iğneleri fırlatan tüfeği çalıştırmak üzere defalarca düğmeye bastığını gördüler. Sonunda adam feryat etti. ''Bu lanet olası şey çalışmıyor.'' Stephanie de vardı. Bak şuna, lumbuzun dışını gösteren kadın söylendi. Sanırım iğneleri fırlatan tüfek çamurun içinde, o da kopup gitmiş. Daha sonra kapsül titreyip bir o yana bir bu yana gitti. St. John yerinden kayıp Stephanie'nin ve Eddie de gösterge tablosunun üzerine yığılmıştı. Lumbuzdaki görüntü çiçek dürbünü gibi sürekli değişiyor, çamur, su, ışık ve karanlığı gösteriyordu. Kapsül bir kez daha titredi ve kazıma sesleri duyuldu. Ekrana bakan Sharp elinden bir şey gelmeyişi yüzünden hastalanır gibi oldu. ''Bir şey yapmalıyız.'' dedi. Darling sordu, ''Ne gibi bir şey?'' ''Aracı yukarı çekmeliyiz, vinci çalıştıralım. Belki de onun hareketi canavarı ürkütebilir.'' ''Gevşek kabloların sarılması 10 dakika sürecektir.'' diyen Darling ekledi. ''Onlarınsa 10 dakikaları yok. Ne olacaksa şimdi olacak.'' Canavar zayıf bir noktayı arıyordu. Bu şeyin bir tarafında zaafı olmalıydı. Tüm avlarının bir yerinde zayıf bir nokta bulunurdu. Kapsül onun boyunun yarısından daha küçüktü. Sağlam olmasına karşın kendisiyle hiçbir savaşında bulunmuyordu. Canavar onu 2 koluyla kaldırıyor, tersine çeviriyor ve zayıf bir yerini, çatlağını arıyordu. Sonra kapsülü 8 kısa kolunun arasına aldı ve sıkıca tuttu. Gagasını açtı ve diliyle onun yüzeyini araştırmaya başladı. Dili yavaşça geziniyor, yalıyor, araştırıyor ve kazıyordu. ''Nedir o?'' diyen St. John şimdi fısıldar gibi konuşuyordu. Aracın dışından kaba dişli bir eğenin metale sürtünüşte çıkanlar gibi sesler gelmekteydi. Kapsül şimdi tepe taklak durumuna gelmişti. İçindeki 3 kişi de aracın tavanına diz çökmüş, kollarını dizlerine dolayarak oturmuşlardı. Mikrofonda Darling, o sizinle kedinin sıçanla oynadığı gibi oynuyor. Şansınız varsa bıkacak ve çekilip gidecektir dedi. St. John başını bir yana eğdi. Belli ki bir sesi dinliyordu. Sonunda haber verdi. Motorumuz stop etti. Canavar sizi bırakıp gidince hemen geminin vinci aracı yukarı çıkaracak. Buraya gelişiniz uzun sürmeyecektir. Sharp arkadaşı Darling'in konuş düğmesine basışını bırakmasını bekleyip sonra sordu. Sen söylediklerine inanıyor musun? Whip Darling yanıt vermeden önce biraz duraksadı ve sonra hayır inanmıyorum. O orospu çocuğu aracın içine giriş yolunu bulacaktır dedi. Canavarın dili kapsülün üzerinde sürünüyor, onun yapısını araştırıyor ve dokusunda bir farklılık arıyordu. Ama aracın yüzeyi her yerde aynıydı. Sert, tatsız ve ölüydü. Dil yüzeyi yaladıkça sabırsızlanıp hızlanıyordu. Beyninde bir uyartı çaktı ve sonra yok oldu. Dil durdu, geri çekildi, yeniden yalamaya başladı ve hareketi ağırlaştı. Evet, burada farklılığı belirten bir uyartı vardı. Sabit ve kararlıydı. Burada şu şeyin yapısı farklıydı, daha yumuşak ve inceydi. Burası aracın diğer yerlerinden daha zayıftı. Stephanie de arkasından gelen sesi işitmiş olmalıydı. Çünkü genç kadının dönüp aracın giriş kapısı olan kaportaya baktığını gördüler. Kadının orada gördüğü şey bağırmasına ve gerilemesine neden olmuştu. St. John da oraya baktı ve soluğu kesilir gibi oldu. Darling mikrofondan sordu, nedir o? Sanırım bir dil diyerek yanıtlayan St. John oldu. Andy aracın içindeki kameranın açısını değiştirdi ve kaportaya doğru çevirdi. Gemidekiler de gördüler. Oradaki bir dildi. Daireler çizerek kaportanın dışını yalarken pembe eti camı kaplıyordu. Sonra dil geri çekildi ve biçimini koni haline sokarak onunla cama vurdu. Ortaya çıkan ses halıya çivi çakan bir çekicinki gibiydi. Daha sonra dil yeniden geriye çekildi ve bir an için kaporta kapkara renkte göründü. Kulakları sağır eden bir gacırtı duyuldu. St. John aracın gösterge tablosunun altındaki açık rafta duran el fenerini kaptı ve hemen feneri yakıp kaportayı aydınlattı. Oradaki şeyin yalnızca bir bölümünü görebildiler. Çünkü o şey kaportadan daha büyüktü. Eğimliydi ve tırpana benzeyen bir gagaydı. Kehribar rengindeydi. Sivri ucu şimdi camın üzerine bastırıyordu. Stephanie kaportanın karşı tarafındaki araç bölmesine kendisini sıkıca yaslarken St. John'un döşemeye diz çöküp hiç ses çıkarmadan fenerle kaportaya baktığını gördüler. Eddie yüzünü kameraya doğru çevirip lanet olsun dedi. Sonra bir çatlama sesi işitildi. Saniyenin kesiri kadar kısa bir sürede patlamayla suların dökülüşü ve feryatlar duyuldu. Ardından sessizlik ve ekranın bomboş kalışı izledi. Gemidekiler ağızlarını bile açamadan boş ekrana baktılar. 41. Whip Darling taksiye biner binmez kravatını gevşetip çıkardı ve ceketinin cebine soktu. Kendisini şu anda boğuluyormuş gibi duyumsamaktaydı. Arabanın camını indirdi ve hafif rüzgar yüzünü yıkarmış gibi oldu. Darling cenaze törenleri ve hastanelerden nefret ederdi. Yalnızca hastalık ve ölüme ilişkin oldukları için değil, insanın kendi üzerindeki denetimini aşırı derecede yitirmesine neden oldukları için bu böyleydi. İki olay Darling'in yaşamına yön veren kurallara aykırı durumlardı. Ona göre akıllı bir insan riskoları hesaplayarak ve kesinlikle çizgiyi aşmayarak yaşamda kalmayı başarabilirdi. Hastalık ve cenaze törenleri bazen çizginin yerinin değiştiğinin kanıtıydılar. Üstelik Darling cenaze törenlerinin ölen kişiyle değil, yaşayan insanlarla ilgili olduklarına inanırdı. Bu konuda Mike da onunla fikir birliği içinde olmuştu. Uzun süre önce aralarında bir anlaşma yapmışlardı. İkisinden biri ölürse ötekisi hiçbir tören yapmadan öleni denize gömecekti. Şimdi ise Mike denizde ölmüştü. Tamam ama bu onların anlaşmalarına uymuyordu. Bugünkü yalnızca Darling ile Mike'ın ailesinin katıldığı küçük bir cenaze töreni olmuştu. Portekizli rahip kısa bir konuşma yapmış ve birkaç şarkı söylenmişti. Tören ve sonrasında teknede neler olduğuna ilişkin en ufak bir sorgulama, suçlama ve tartışma yapılmamıştı. Dahası Mike'ın dul eşi, iki kız ve iki erkek kardeşi Darling'i rahatlatmak üzere ellerinden gelen çabayı harcamışlardı. Kuşkusuz bu durumda emektar denizcinin kendisini daha kötüymüş gibi algılamasına neden olmuştu. Onlara Mike'ın ölümüne ilişkin gerçeği anlatmamıştı. Yalnızca Sharp ile kendisi tüm gerçeği biliyorlardı. Başkalarının olayın gidişinden kuşkulanması olanaksızdı. Her iki adam olayı anlatarak ailenin bundan sonraki düşlerini kana bulamayı istememişlerdi. Böylece Darling onlara Mike'ın denize düşüp boğulduğunu, düşerken dalış basamağına çarparak kendinden geçmiş olabileceğini söylemişti. Olayı yetkililere de hiçbir kanıt vermeden aynı şekilde anlatmışlardı. Şu ana değin video kasetlerinde tüm gul yabanileri doyuracak kadar kanlı olay sergilenmişti. Bir tane kurbanın daha oluşu duruma ne kazandırırdı ki? Darling araştırma gemisinden Privateer'a yaptığı çağrılara yanıt alamayınca Mike'ın uykuya dalmış olduğunu düşünmüştü. Sharp ile birlikte Hector'dan Zodiac markalı kauçuk botu ödünç alıp 500 metre kadar açıkta duran tekneye gitmişlerdi. Denizaltı aracında olanlarla şimdi de şok durumunu yaşamakta olan Sharp kauçuk botta uyur gezer gibi oturmuştu. Ama Mike'ın kaybolduğunu görünce genç adam anında kendine gelmişti. İlk 15-20 dakika süreyle her iki adam da Mike'ın denize düştüğüne inanmışlardı. Kauçuk bot ile teknenin çevresini aramış ve bir şey bulamayınca tekneye dönmeye karar vermişlerdi. Tekneye sancak tarafından yanaşırken bordanın boyasında kazıma izlerinin bulunduğunu görmüşlerdi. Daha sonra küpeşte boyunca araştırma yapınca o sümüksü madde ile bilinen kokuyu fark etmişlerdi. Kaza olduğu sırada Darling teknede değildi ve orada bulunsa bile elinden bir şey gelmeyecekti. Gene de emektar denizci tüm hatayı kendisinde buluyor ve kendi kendine kınamalar yağdırıyordu. Çok akıl dışı olduğunu düşünmesine karşın bu işte ufak bir özrü olduğunu biliyordu. Mike hiçbir zaman kendi kendisine karar vermez, her zaman Whip'in ona doğru şeyi yapmasını söylemesini bekler ve kesinlikle teknede yalnız kalmayı sevmezdi. Whip bütün bunları biliyordu ve onu yalnız başına bırakmıştı. Darling kendi kendisine, "Kes artık böyle düşünmeyi, çünkü hiçbir yararı yok," dedi. Taksi sürücüsü radyosunu açmıştı. Öğleden sonra haberleri Bermuda ekonomisi hakkında umutsuz olayları sıralayarak başladı. Denizaltı kazasından beri adadaki turizm %50 oranında gerilemişti. Halk denizdeki canavardan kurtulunması yolunda ada yönetimine baskı yapıyor ama kimse somut öneriler getiremiyordu. Yönetim Kanada ve Newfoundland'daki bilim adamlarına danışmış ama onlar hiçbir zaman aralarında fikir birliğine varamamıştı. Sonuç olarak dev canavarın kendiliğinden gideceği umudunu ileri sürüyorlardı. Dr. Herbert Tally ve Osborne Manning dışında kimse mürekkep balığı işine bulaşmayı istemiyordu. İki adam Darling'e mektup yazmış, onun da telefonlaşmak istemiş, ona telgraf çekmiş ve görüşmelerini sağlamak üzere ellerinden gelen her şeyi yapmışlardı. Canavarın öldürülmesi konusunda onun da bir sorumluluğu bulunduğu yolunda emektar denizciyi inandırmaya bile çalışmışlardı. Darling onları 10 gün süreyle denize çıkarırsa buna karşılık ödeyecekleri parayı da şimdi 100 bin dolar olarak öneriyorlardı. Bu öneriye Darling'in karşılığı yeterince yalındı. 100 bin dolar ölü bir adamın ne işine yarardı? Onun için yemi reddetmek güç olmamıştı. Çünkü Darling'in düşünüşüne göre adamlar çılgınlaşmış gibiydiler. Manning alacağı öç için çılgınca davranıyor ve Tully de yaşamının her şeye değer olduğunu bu olayla kanıtlamaya çalışıyordu. Onlarla Darling arasında hiçbir ortak yön bulunamazdı. İki adamın deniz kuvvetlerine bile yanaştığı anlaşılıyordu. Marcus Sharp'a göre Savunma Bakanlığı ile bağıntısı olan bir ABD senatörü ve Manning yakın bir ilişki içindeydiler. Senatör de Bermuda'daki üssün komutanı Albay Wallingford'dan canavarın nasıl yakalanacağı ve ortadan kaldırılacağı hakkındaki fikirlerini Pentagon aracılığıyla sormuştu. Bu soru albayı fena halde sıkmıştı. Çünkü kısmen Pentagon aracılığıyla gelen soruları albay bir eleştiri gibi görüyor, kısmen de kendisinin korkak biri olduğunu biliyordu. Bir gün albay rütbe işaretini tuğ amiral işaretleriyle değiştirecekse buna katkıda bulunabilecek bir senatörü darıltmak istemezdi. Ve Albay Wallingford denizaltı aracı olayında durumu bir fiyasko gibi görülen Marcus Sharp'a karşı da bir huzursuzluk duymaktaydı. Oysa Sharp hakkında açılan soruşturma genç adamı aklamış ve resmi makamların tüm kınamaları en basit hedef olan ölü kişiye yani Dr. St. John'a döndürülmüştü. Onunla birlikte dalış yapan ve tüm yetkilerini Lyme St. John'a devreden Eddie de aynı derecede suçlu bulunmuştu. Taksi Cambridge yoluna dönerken haberler de sona eriyor ve Darling tüm bülten boyunca bir kez olsun mürekkep balığı sözcüğünün ağza alınmadığına dikkat ediyordu. Şu anda Darling'i ilgilendiren en ivedi şey bir kazanç yolu bulmaktı. Sonunda emektar denizci evindeki değerli antika şişeleri satmaya karar verdi. Hamilton'daki antikacı onlarla ilgilendiğini söylemişti. Eğer birkaç meraklı arttırmaya katılmak üzere yüreklendirilirse Darling satıştan 1-2 bin dolar kazanabilirdi. Ayrıca karısı Charlotte'un bir süre önce ünlü Sotheby's galerisine bu konuda bir mektup yazmış olduğunu biliyordu. Karısı babasından kalan madeni para koleksiyonunu satmak istediğini de o mektuba eklemişti. Darling evinde bulunan diğer el sanatları ürünlerini de incelemeyi ve onlardan satılmaya değer olanları var mı diye araştırmayı da düşündü. Aslında bunu yapmaktan nefret ediyordu. Çünkü antikaları satmak ona geçmişini satmak gibi geliyordu. Ama şu anda başka seçeneği kalmamıştı. Bunun dışında bir tek uygulanabilir yolu vardı. Akvaryumdan kendisi aramış ve yeni bir anlaşma yapmak üzere tartışmak istediklerini bildirmişlerdi. Şimdi St. John ortadan kalkmış olduğuna göre adamlar egoizm yerine karşılıklı çıkarlara dayanan kararlara varabilirlerdi. Bu da Darling'in teknede yakacağı yakıtın bir bölümünü karşılayabilirdi. Ama emektar denizci ile karısı Charlotte yakıt ile karınlarını doyuramazlardı. Evine doğru uzanan toprak kaplı giriş yolunun başında Darling taksiyi durdurup şoföre parayı ödedi ve arabadan indi. Toprak yolda yürürken Dana'nın arabasının evin önüne park edilmiş olduğunu gördü. Günün bu denli erken saatinde kızı evde ne yapıyordu? İşte çalışıyor olması gerekmez miydi? Ailede birisi çalışmalıydı. Darling suratını buruşturup düşündü. İşte bu muazzam bir durum. Asalak olmana minik bir adım kaldı. Sonra ardından bir seslenişi işitti. Kaptan Darling! Dönüp baktı ve giriş yolunun başında kendisine doğru yürüyen Herbert Tully ile Osborne Manning'i gördü. Önde yürüyen Manning, gri takım elbisesi, mavi gömleği ve çizgili kravatı ile pırıl pırıl ve kusursuzdu. Elinde bir bond çanta taşıyordu. Tully onu arkasından izlemekteydi. Darling bilim adamının yüzünü görünce sinirli ve huzursuz diye düşündü. Sonra sizler ne istiyorsunuz diye sordu. Manning yanıtladı. Seninle konuşmak istiyoruz. Arkasını dönüp yürümeye başlayan Darling, size söyleyecek sözüm yok dedi. Bizimle konuşsan iyi olacak kaptan diye Manning ekledi. Yoksa daha sonra yasaya karşı konuşmaya başlayacaksın. Darling durup adamlara döndü. Yasaya karşı mı? Hangi yasa bu? İnsanları tehdit etmekten başka bir şey yapmaz mısınız diyerek sorularını sıraladı. Kimseyi tehdit etmiyorum kaptan. Yalnızca gerçekleri söylüyorum. Tamam, söyleyeceğinizi söyleyin sonra gidin. Manning evi göstererek belki de içeri girsek ve sorunu adam gibi tartışsak daha iyi olacak dedi. Ben uygar biri değilim Bay Manning. Sürekli olarak kendisine ne yapacağı söylenen ve bu yüzden öfkelenen bir kişiyim. Ne istiyorsanız öyle yapın kaptan. Doktor Tully ile ben size yardımı dokunabilecek cömertçe bir öneride bulunmuştuk. Son olayların ışığı altında önerimizi arttırmaya hazırlanıyoruz. Tanrım, sizler şimdi de neye karşı çıkılacağını sezinlemediniz mi be adamlar? Sizler bilmiyor musunuz ki? Evet kaptan, biliyoruz. Ama bizler dev mürekkep balığını öldüreceğimize inanıyoruz. Yalnızca iki değil, üç kişiyiz ve siz yalnız değilsiniz. Canavarı öldürmek mi? Sözünü ettiğiniz iş hep o mu? Sonunda ne olacağını öğreneceksiniz ama en son öğrendiğinizde bunun olanaksızlığı olacak. Onu öldürmek üzere en ufak bir şansınız yok. Canavardan daha iyi olacak birini göremiyorum. Tully söze karıştı. Kaptan, bırakın da ben açıklayayım. Sen sus Herbert diye Manning şimdi çemkirir gibi konuşuyordu. Sözcükler bu adamı inandırmayacaktır. Yeniden Darling dönerek şöyle konuştu. Eğer canavarı avlamak üzere teknenle beni denize çıkarırsan sana 200 bin dolar ödeyeceğim. Eğer onu bulamazsak, başka tarafa gitmişse, sonunda onu öldürmekte başarısız kalırsak gene sen paranı alacaksın. Yapacağın tek şey iyi niyet göstermen olacak. Şimdi de paranın o işi yapacağını düşünüyorsun diyen Darling ekledi. Peki onu başarmak mümkün değil. Şimdi gidin, içip sarhoş olun, size yararı olur. Çocuklarınız için dua edin, onlar adına iyi şeyler yapmaya çalışın ve bu yolda paranızı harcayın. Çevrenize yararlı bir şey yapmış olursunuz. Manning Doktor Tully'ye baktı ve Darling'de bilim adamının gözlerini yummuş olduğunu gördü. Bunlar senin son sözün mü kaptan? İlk ve son, nasıl isterseniz öyle deyin. Üzgünüm kaptan, bana hiç seçenek bırakmıyorsun. O işi yapabilecek yetenekli, bilgili ve elinin altında iyi teknesi olan tek kişi sensin. Manning biraz duraksayarak konuşmasını sürdürdü. İşte sana söyleyeceklerim şunlar. Bugünden başlayarak 10 iş günü sonuna kadar bana 20 bin dolarlık karşılığı olan bir çek vermek zorundasın. Eğer o vadeyi ödeme yapmadan geçirirsen 30 gün içinde şu evden ayrılıp eşyalarını da alıp gitmek durumunda olacaksın. Darling kendisine söylenenleri kafasında özümlemek üzere sabit bakışlarla Manning'e baktı. Sonra gözlerini yere dikmiş olan Tully'ye bakışlarını kaydırdı. Bir saniye durun diyen Darling doğru duymuş olamazdı. Bu işte bir yanlışlık bulunmalıydı. Şunu dosdoğru konuşalım. Demek ki sizi teknemle denize çıkarmadığım için beni evimden atacaksınız öyle mi diye sordu.
Doğru. Görüyorsunuz kaptan, sizin evinizin sahibiyim ya da pek kısa zamanda evin sahibi olacağım.
Darling güldü. Haklısın, şimdi de bana büyük babam olduğunu ve evi benim için 1770 yılında inşa ettiğini de söyle diyerek daha sonra iki adama birden hitap etti. Siz beyler çok güçlü haplar alıyor olmalısınız.
Kaptan,
diyen Manning çantasını açıp içinden büyük boy bir sarı zarf çıkardı. Zarftan bir kağıdı çekip alarak Darling'e uzattı. Bunu oku dedi. Kağıt baştan aşağı taraflar, bu nedenle gibi sözcüklerle dolu bir tebligat yazısıydı. Onda Darling'in çözümleyebildiği şeyler, ödenmesi gerektiği ve bir takım sayılardı. Olasılıkla Charlotte yazının anlamını çözebilirdi. Emektar denizci, yakın gözlüklerimi almak zorundayım dedi.
Nasıl istersen, tebligatın özetini sana anlatmama ne dersin? Karın evinizi teminat olarak gösterip borç para almış ve borcunu ödemede 3 ay gecikmiş. Kendisine 2 kez yazıyla ihmali anımsatılmış. Ben karınızın senedini borcu verenden devraldım. 13 gün içinde senet ödenmediği takdirde ipotekli malınızı elinizden alacağım.
Saçma diyen Darling sabit bakışlarda elindeki kağıda bakıyordu. Bir kağıt parçası bütün bunları söyleyemezdi. Çünkü bunlar gerçek olamazdı. Bir kağıt parçası bunu yapamaz. Charlie böyle bir şeyi kesinlikle yapmaz. Kesinlikle diye mırıldandı.
Ama yaptı kaptan.
Saçma diyen Whip Darling elinde tebligat yazısıyla dönüp evine doğru yürüdü.
25. ayının sonu. Sayfa 296.